Ayrım 15, sayfa 192. Hastane. İstanbul 2000. Eve vardıklarında yeni evlilere ebeveyn yatak odası verildi, gelinin ana babası ise Peri'nin odasına yerleştirildi. Böylece Selma ile Mensura oğullarının odasında yatmaktan ve yıllar sonra ilk kez aynı yatağı paylaşmaktan başka seçenek kalmamıştı. Peri ise oturma odasındaki kanepede idare edecekti. Peri dişlerini bile fırçalayamadan başını yastığa koyar koymaz bir yorgunluk dalgasının üstüne çöktüğünü hissetti. Uykuyla uyanıklık arasında uzak mırıltılar, son ışıklar da kapatılmadan önce havada uçuşan birkaç kelime çalındı kulağına. Birisi dua ediyordu. Kim olduğunu tahmin etmeye çalıştı ama ne yaşı vardı duyduğu sesin ne de cinsiyeti. Belki de düş görmeye başlamıştı. Koridordaki camili minareli duvar saatinin ninni gibi gelen tik taklarını dinleyerek göğsü her solukta inip kalkarak öylece dalıp gitti. Bir saat sonra belki daha fazla sıçrayarak uyandı. Bir ses duyduğunu sandı ama emin olamadı. Dirseğine dayanarak doğruldu, kas katı ve hareketsizdi. Kulak kesilmiş beklerken o mu karanlığı dinliyordu, karanlık mı onu bilemedi bir an. Soluğunu tutarak kalp atışlarını saydı. 3, 4, 5. Ses yine geldi. Birisi ağlıyordu. Hıçkırıklar arasında fırtına öncesi ortalıkta dolanan kara sineklerin vızıltısını andıran sabit bir mırıltı duyuluyordu arkadan. Derken bir kapı açıldı. Sertçe kapandı. Şayet cereyan değilse tek bir sebebi olabilirdi. Bir öfke patlaması. Kötü bir şeyler olduğunu sezse de kendi kendine geçeceği umuduyla geri yattı. Ama sesler daha da arttı. Fısıltılar yükselip bağırtı oldu. Ayak sesleri koridor boyunca yankılandı ve fondaki hıçkırıklar yakarışa dönüştü. ''Ne oluyor yahu?'' dedi Peri yataktan kalkarken. Korkulu sesi ondan önce ulaştı evin derinliklerine. Annesiyle babasının yattığı odaya vardı. Selma kalkmıştı. Yüzü kağıt gibi beyazdı. Babası ellerini arkasında kenetlemiş, ileri geri volta atıyordu. Abisi Hakan yanlarındaydı. Parmaklarının arasında yanan sigarasından arada derin nefes alıyordu. Peri onlara bakarken bu insanların hiçbirini tanımıyormuş gibi tuhaf bir hisse kapıldı. Aile fertlerinin kılığına girmiş yabancılar vardı sanki karşısında. ''Neden herkes ayakta?'' diye sordu Peri. Abisi öfkeyle baktı ona. Kısılmış gözleri bıçak sırtı gibi incecikti. ''Sen karışma, odana git.'' ''Ama...'' ''Git.'' dedim. Peri bir adım geriledi. Daha önce Hakan'ı hiç böyle görmemişti. Öteden beri kolay hiddetlenen bir tip olsa da abisi, bu sefer öfkesi kontrolsüz ve şiddetliydi. Oturma odasına döneceğine, ebeveyn yatak odasına yöneldi. Aralık kapıdan, üzerinde geceliğiyle yatağın kenarında oturmuş ağlayan gelini gördü. Koyu renk saçları omuzlarına dökülmüştü. Annesi bir yanında, babası bir yanındaydı. ''Yemin ederim ki doğru değil.'' dedi gelin hırıltılı bir sesle. Tükenmiş görünüyordu. ''O zaman neden böyle bir şey söylüyor?'' diye sordu annesi hiddetle. ''Ona mı inanıyorsun, kendi kızına mı?'' Anne bitmeyecek gibi gelen bir an boyu sustu. ''Doktor ne derse ona inanırım.'' Peri sanki transa girmiş gibi ağır ağır idrak etti az önce duyduğu seslerin nedenini. Abisi gelinin bakire olmadığına kanaat getirerek öfkeyle fırlamıştı yatak odasından. ''Ne doktoru?'' diye sordu gelin. Kızarmış, korku dolu gözleriyle pencereden dışarıya şehre doğru baktı. Ay bulutların arkasında bir anlığına süzüldü. Kesif karanlıkta gümüşü bir para gibi parladı tekrar yok olmadan evvel. ''Bu işin aslında öğrenmenin tek yolu bu.'' dedi kadın ayağa kalkarken. Elinden tutup çekerek kızını da kaldırdı yataktan. ''Anne yapma lütfen.'' dedi gelin. Alçacıktı sesi. Bir inci tanesi kadar ufak. Ama kadının dinlemeye niyeti yoktu. ''Git mantolarımızı al.'' dedi kocasına. Hemfikir olduğu için değil, alışkanlıktan başını salladı adam. Kan beynine sıçrayan Peri, annesiyle babasının yanına koşturdu. ''Baba durdur onları, hastaneye gidiyorlar.'' Pamuklu pijamaları içindeki Mensur'un yüzünde kaybolmuş bir ifade vardı. Bir tiyatro oyununda aniden sözlerini unutuvermiş bir oyuncuydu sanki, dili dolanmıştı. Bir kızına baktı, bir de o esnada önlerinden geçen gelin ile anne babasına. Yıllar önce polisin evlerini bastığı gece üzerine çöken çaresizliğin aynısını hissediyordu. ''Durun biraz, sakinleşelim.'' dedi Mensur. ''Başkalarını bu işe karıştırmaya hiç gerek yok. Biz bir aileyiz artık.'' Gelinin annesi elini sallayarak savuşturdu bu lafları. Eğer suç kızımdaysa kendim veririm cezasını. Ama Allah biliyor ya, eğer oğlunuz yalan söylüyorsa pişman ederim bu yaptığını. Lütfen, öfkeyle kalkan zararla oturur demiş atalarımız dedi Mensur. Bırak ne yaparlarsa yapsınlar diyerek araya girdi Hakan. Sigara dumanları kıvrıldı burun deliklerinden. Ben de öğrenmek istiyorum gerçeği. Ne tür bir kadınla evlendiğimi bilmeye hakkım var. Peri ağzı bir karış açık baka kaldı abisine. Nasıl böyle bir şey dersin? Kes sesini dedi Hakan. Ağzından çıkan kelimelerin sertliğine uymayacak kadar duygusuz, dümdüz bir sesle. Bu işe karışma dedim sana. Çok geçmeden en yakındaki hastanede bir bankın üstüne dizilmiş oturuyorlardı hepsi. Gelin hariç. Seneler boyu unutmayacaktı o geceyi Peri. Kayıp bir kıtanın haritasını andıran tavandaki çatlaklar, hemşirelerin beton zemin üstünde tıkır tıkır yankılanan ayak sesleri, dezenfektan ve ne kadar dezenfektan kullanılırsa kullanılsın, yok olmayan kan ve enfeksiyon kokuları, duvarların türbe yeşili ile yosun yeşili arasında karar kılamamış boyası, bir harfi düşmüş acil servi tabelası. Bu alakasız detaylara bakarken hep aynı düşünce zihnini oyuyordu. Aslında şu anda o muayene odasında yatan kendisi olabilirdi. Evet, şayet okumaya devam etmek yerine evlenmiş ya da evlendirilmiş olsaydı, kocası ya da onun ailesi bu tür saçmalıkları ciddiye alsaydı, böyle bir hastanede benzer bir muamele görmesi muhtemeldi. Peri, gerdek gecesi krizlerini daha önce işitmişti. Ama bu tür şeylerin başkalarının ücra köylerde, kasabalarda yaşayanların ya da taşra adetlerini şehre taşıyanların başına geldiğini varsaymıştı hep. Gecenin kör bir saatinde bekaret muayenesine bulaşacak bir aile değildi onunkisi. Öyle zannetmişti bunca zaman. Çocukluğundan beri abileriyle eşit muamele görmüş, hatta biraz kayrılmıştı. Anne babası tarafından baş tacı edilmiş, sevilip şımartılmıştı. Yine de her pencerede tüller arkasında izleyen, yargılayan gözler olduğunu çabuk öğrenmişti. Küçük bir mahallede büyüdüğü için aşmaması gereken sınırları, ne giyilip ne giyilmeyeceğini, yabancıların yanında nasıl oturulacağını, akşam dışarı çıkınca eve kaçta dönüleceğini bellemişti. Yani ekseriyen. Lise yıllarında sınıf arkadaşlarının çoğunun başını döndüren isyan ve itaatsizlik ruhu uzun süre Peri'yi etkilememişti. Akranları bir yandan tabuları devirir, bir yandan birbirlerinin kalplerini kırarken o sakin bir hayat sürmüştü. Ama lise sonunda işler değişmişti. Aşık olmuştu Peri. Ve bu kısa ama cesur aşk o güne de koruduğu sınırları yıkıp geçmişti. Avrupa edebiyatı okuduğu için kendisine laf eden o solcu sevgilisiyle yatmıştı. Bir değil, birkaç kez. Oğlan istediği için değil, en başta kendi istediği için. Tabii bunların hiçbirini ana babası bilmiyordu. Ailenin sevgili kızı konumu meğer ne kadar uçucuydu. Ne çok isterdi şimdi ayağa kalkabilmeyi, abisine ve gelinin ailesine ver yansın edebilmeyi. Yapmadı, yapamadı. İkiyüzlü hissetti kendini. Kendisi ne bakire ne evli olduğu halde burada oturmuş bir başka genç kadının bekaret muayenesinin sonucunu bekliyordu. Mış gibi yapıyordu. Niye bu kadar uzun sürdü yahu? Bir sorun mu var acaba? Dedi gelinin babası. Bunu söylerken ayağa fırlamış, sonra hemen geri oturmuştu. Tabii ki yok diye çıkıştı karısı. Kadın o kadar gergindi ki nöbetçi doktor iki kez gelip sesini alçaltmasını söylemek zorunda kalmıştı. Bir saat geçti ya da onlara öyle geldi. Nihayet doktor hanım göründü. Miyop gözleri gözlüğünün ardında alev alevdi. Gizlemeye gerek duymadığı bir tiksintiyle süzdü onları. Yaptığı şeyden nefret ettiği ve bunu yapmaya mecbur ettikleri için onlardan daha da çok nefret ettiği aşikardı. Madem merak ediyorsunuz söyleyeyim. Kız bakire dedi doktor. Bazıları kızlık zarsız doğar. Bunu biliyor muydunuz? Bazı kızlık zarları cinsel birleşmede yırtılmaz. Keza bazıları da basit bir fiziksel faaliyet esnasında, sporda, hatta koşarken yürürken yırtılmış olabilir. İlla da iki damla kan beklemek akla, bilime, tıbba aykırı. Mahsus yapıyordu. Geline yaşattıkları utancın hiç olmazsa bir nebzesini onlara tattırmak istiyordu. Genç bir kadının psikolojisini mahvettiniz. Eğer onun iyiliğini düşünüyorsanız bir terapiste götürmenizi tavsiye ederim. Haydi şimdi gidin artık. Gerçekten derdi tasası olan hastalarımız var. Sizin gibiler sadece zaman kaybettiriyorsunuz bize. Yazık. Başka bir şey söylemeden arkasını dönüp gitti. Tam bir dakika boyunca kimse konuşmadı. Sonunda sessizliği un ufak eden gelinin ailesi oldu. "Allah'ım sen büyüksün," diye bağırdı kadın. "Kızıma kara çalmaya çalıştılar ama yüce Allah'ım suratlarına şamar indirdi. Siz bir bakireyi nasıl lekelersiniz? Gonca gülü nasıl kirletirsiniz? Oh olsun." Peri babasının başını önüne eğdiğini gördü gözünün ucuyla. Sanki yer yarılsa da içine girsem der gibi beton zemine dikmişti gözlerini. "Oğlunuzmuş beceremeyen, duydunuz mu? O erkek gibi erkek olmayınca kızımın elinden ne gelir? Asıl sizin oğlunuzu alıp bir yerlere götürmeniz lazımmış." "Hanım, sakin ol," diye mırıldandı kocası. Tedirgin, utanmış görünüyordu. Adamın müdahalesi kadını daha da öfkelendirdi. "Nedenmiş? Onlar bize neler etti? Eden bulur bey, eden bulur." Tam o sırada koridorun aşağısında bir kapı açıldı ve gelin göründü. Ölçülü, telaşsız adımlarla onlara doğru yürüdü. Annesi bir anda ileri fırlayarak sanki yas tutar gibi dizlerini dövmeye başladı. "Gonca gülüm," dedi, "sana nasıl kıydılar? Sana atmaya çalıştıkları çamurlarda kendileri yuvarlanırlar inşallah kuzum." Gelin annesini duymazdan gelerek çıkışa doğru ilerledi kararlılıkla. Nalbantoğlu ailesinin ve bacaklarını bankı titretecek kadar şiddetle sallayan damadın önünden geçerken çenesini dimdik tuttu. Dönüp kimsenin yüzüne bakmadı. Peri, kızın manikürlü, kınalı ellerini ve keskin, mor çiziklerle oyuk oyuk olmuş avuçlarını gördü. Bu berbat gecede tanık olduğu hiçbir şey onu bu ayrıntı kadar etkilemeyecekti. Genç bir kadının bekaret muayenesi sırasında tırnaklarını avuçlarına gömerek açtığı izler. Feride, "Bekle ne olur," dedi Peri aniden. İlk kez adıyla hitap ediyordu kıza. O güne dek hep ya o, ya gelin, ya da sen olmuştu Peri için. Feride biraz yavaşlasa da ne durdu ne arkasına baktı. Dost doğru yürüdü. Peşinde anne babasıyla otomatik kapılardan çıkıp gözden kayboldu. Peri içinin öfkeyle dolup taştığını hissetti. Bencilliği ve kendine güvensizliği yüzünden bu felakete neden olan abisine, gidişatı durdurmak için yeterince gayret etmeyen ana babasına, bir insanın değerini bacak arasında arayan yüzlerce yıllık bu kof ve karanlık geleneğe ama en çok da kendisineydi öfkesi. Feride'ye yardım etmek için bir şeyler yapabilirdi ama yapmamıştı. Hep böyle oluyordu. Aşırı gerilim anlarında tam da harekete geçip çaba göstermesi gerekirken adeta donuyor, uyuşuyordu. Hisleri birer birer söndürülen ampuller gibi köreliyordu. Düğün için kiralanan minibüsle eve dönerken yalnız kalmıştı Nalbantoğulları. Hakan arabayı kullanıyordu, Mensur arkaya geçmiş, Peri ise annesinin yanına oturmuştu. "Şimdi ne olacak?" diye sordu Peri endişeyle. "Hiçbir şey olmayacak inşallah," dedi Selma. "Çikolatamızı, çiçeğimizi, takılarımızı alıp özür dilemeye gideceğiz. Gerçi hastaneye gitme fikri bizden çıkmadı ama neyse. Artık elimizden geleni yapacağız gelinimizi geri almak için." Peri bir an düşündü. Bu kadar korkunç bir başlangıçtan sonra yürür mü ki o evlilik? Selma'nın çehresinde çarpık bir tebessüm belirdi. Yüzünün yarısı bir sokak lambasının ışığıyla alev alevdi, yarısıysa gölgede. "Ah Pericim, çoğu evlilikler bundan daha çatlak temeller üstüne inşa edildi, inan bana. Bir şeycik olmaz inşallah." Peri hayretle, belki de ilk kez dikkatle baktı annesine. Ve işte o kısacık anda, ürpertici bir huzursuzlukla, ana babasının evliliğinin aslında göründüğü gibi olmayabileceği şüphesi düşüverdi aklına. Sanki bir badire atlatmışlardı karı koca. Birçok badire. Bugünkü hallerinin sebepleri geçmişin dehlizlerinde saklıydı. Aklı büfede görülmeyecek bir yerde duran çerçeveli fotoğrafa gitti. Annesiyle babasının stüdyoda çekilmiş düğün fotoğrafıydı bu. Kas katı, gülümsemeden, rahatsız bir poz içinde hapsolmuş gibi duruyorlardı. Arkalarında yabani orkideler, uçuşan kazlardan oluşan saçma bir fon vardı. Annesi o zamanlar daha örtülü olmayan başına yapma papatyalardan örülmüş bir taş takmıştı. Çiçeklerin plastik güzelliği en az çiftin mutluluğu kadar sahteydi. Peri düşüncelerinden sıyrıldı, annesinin elini yakaladı, hafifçe sıktı. Selma da kızının elini tuttu sımsıkı. İlk defa birbirlerine böyle yakınlaşmışlardı. Her zaman saplantılı, aşırı takıntılı ve gereksiz yere gözü yaşlı biri olarak gördüğü bu kadının kendine ait içsel bir direnci olabileceği geldi Peri'nin aklına. Kızının içinden geçenleri sezmişçesine, "İmanlı insanım ben," dedi Selma. "Allah'a sığınırım. Başımıza gelenlerin bir nedeni var mutlaka. Biz bilmesek de o biliyor." Yanaklarındaki pembelikten, gözlerindeki kıvılcımdan annesinin samimiyetini görebiliyordu Peri. Selma öyle içten bir teslimiyetle yaklaşıyordu ki inanca, aciz değil, adeta daha güçlü çıkıyordu. Evet, doğru. Din hep erkekleri kayırıyordu. Ama annesi gibi imkanları sınırlı kadınlara ekstra bir metanet ve kudret de veriyor olabilir miydi acaba? Ertesi gün Peri, aklında yanıtlarını bulamadığı birbirinden çetrefil sorularla İngiltere'ye döndü. Yağmacı, İstanbul 2016. Telefonu kapatır kapatmaz hızla yemek masasına döndü Peri. Annesinden Şirin'in telefon numarasını alamadığı için düş kırıklığına uğramıştı. Gerçi ona ne diyeceğine, doğru sözcükleri bulsa bile Şirin'in dinleyip dinlemeyeceğine dair en ufak fikri yoktu. Geçmişte Oxford Üniversitesi'ni bıraktıktan sonra birkaç kez aramıştı Şirin'i. Ama skandalın üzerinden az zaman geçmişti. Aralarında açılan yara henüz tazeydi. Şirin onunla konuşmak istememişti. Bunca sene sonra affetmiş miydi bilmiyordu Peri. Yemek salonuna girdiğinde reklamcı kadını içki dolabının yanında dikilirken buldu. Belli ki onu bekliyordu. "Sen yokken kardeşimi aradım," dedi kadın. Dudakları gülümsese de gözleri donuktu. "Onunla aynı zamanlarda Oxford'da bulunman ilgisini çekti. Eminim ikinizin ortak tanıdıkları vardır." Peri aynı ciddiyetle karşılık verdi. "Oxford büyük bir yer." Kadın duymazdan gelerek devam etti. "Ona şu skandala karışan hocayla çekilmiş bir fotoğrafının olduğunu söyledim. Çok şaşırdı." Soluğunu tuttu Peri. Yüzü dingin kalsa da bakışları kaygısını açık ediyordu. "Profesörün adı neydi? Kardeşim söyledi ama unuttum." "Azur," dedi Peri usulca. İsminin harfleri dudaklarını yaktı ateşten damlalar gibi. "Hah, aynen, tuhaf bir isim olduğunu biliyordum." Söylediğini vurgulamak istercesine parmaklarını şıklattı. "Şey, kardeşim merak etti, sana sormamı istedi. Azur'un öğrencisi miydin?" "Hayır, profesörü pek tanımazdım," dedi Peri hiç duraksamadan. "Fotoğraftaki kızlar öğrencileriydi. Ben sadece onların arkadaşıydım. Zaten koptuk gittik." "Ya öyle mi?" dedi kadın. Hayal kırıklığı belli olsa da işin peşini bırakmaya razı değildi. "Facebook'u dene. Ben bütün üniversite arkadaşlarımı öyle buldum valla. Hatta ilkokuldakileri bile. Nohutlu pilav günlerimiz falan oluyor." İşgalci bir düşman ordusu gibi özel hayatını ve geçmişini yağmalayan bu can sıkıcı kadından kurtulmak hevesiyle başını salladı Peri. Azur'un ismini, başarılarını, ödüllerini, kitaplarını, fotoğraflarını, söyleşilerini kaç kez internetten bulup okumuştu halbuki. Tabii skandalda. Her şey orada yazılıydı. Bir daha silinmemek üzere işlenmişti sanal ortama. Bunların hiçbirini anlatmayacaktı tabii ki kadına. Kardeşim dedi ki bu profesörün dersini alan bir Türk kızı varmış o zamanlar. Bütün şehrin diline düşmüşler, öyle diyor. Aralarında soğuk bir hava esti. "Ne demek istiyorsun?" diye sordu Peri. Sesi de bedeni de kas katı. "Hiç, sadece merak ettim," dedi reklamcı kadın pişkin pişkin. Berduş geldi bir an Peri'nin gözünün önüne. Sıska bedeni, insanın içine işleyen gözleri, egzamalı elleri, Bali koklayışıyla. Ayrıcalıklı konumuna ve parasına rağmen bu kadın da ondan daha az bağımlı değildi. Kendi hayatından bir süreliğine kaçabilmek için başka insanların mahremiyetini deşiyor, sırlar ve dedikodularla dolu bir torbanın içine burnunu sokup soluyor, soluyordu. "Keşke sana anlatabileceğim daha ilginç şeyler olsaydı," dedi Peri. İlginç kelimesi sıcacık bir an duraklattı onu. "Sıradan bir öğrenciydim ben. Öyle skandallara falan karışmak için fazla sessiz, sedasız bir tiptim." Reklamcı kadın sahte bir empatiyle dudaklarını büzdü. "Kardeşinle bir daha konuştuğunda başka biriymiş dersin." "Ah tabii ki." Böylece masaya döndüler. Yemeğin geri kalanı boyunca kadınla göz temasından kaçındı Peri. Ona yalan söylediği için kötü hissetmiyordu kendini. Geçmişini bir yabancıya, hele de dedikodular ve skandallar peşinde koşan akbaba türünden bir yabancıya ifşa edecek değildi. Tam olarak yalan da sayılmazdı aslına bakılırsa. Ne de olsa bugün olduğu kadından çok farklı bir Peri'ydi gençliğinde. Değişmişti. Bir zamanlar Profesör Azur isminde bir adamın önce öğrencisi, sonra da felaketi olan kız o değildi de başkasıydı sanki. Ayrım sonu. Sayfa 202.